Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağa.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Sony'nin yeni amiral gemisi XPRZ1'i inceleyeceğiz. XPRZ1 için Sony'nin yeni amiral gemisi dedik. Aslında teknik özellikleriyle bunu tamamıyla hak eden bir telefon. Genel olarak teknik özelliklere baktığımızda zaten orada ilk vurgu yapılacak şey herhalde derdi. Snapdragon 800 performunu kullanan 2 GB bellekli Full HD 5 inç ekranlı telefon olup aynı zamanda su geçirmez ve toza dayanıklı olması.
Evet, XPRZ zaten su geçirmeyen ve toza dayanıklı yapıya sahip bir telefondu. XPRZ1'de bunu sürdürüyor. Hatta XPRZ'de eleştirdiğimiz pek çok nokta XPRZ1'de güncellenmiş ve geliştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan bahsedeceğiz tasarımda. Teknik özel kısmında Snapdragon 800'ün yanında belki de en çok üstünde durulacak yer kamera olacak. Çünkü 20 megapiksel büyüklüğünde sensör anlamında sınıfındaki en büyük sensörlerden birisine sahip bir kameramız var. Kamera tarafı tabii 4K beklentisi çok fazlaydı. Yani Sony orada belki o lansman öncesi durumu iyi belki kontrol edemedi. Çünkü çeşitli haberler yapıldı. Yurt dışında pek çok
sürekli
haber çıktı.
Sürekli sızıntı vardı. Belki orada bir resmi açıklama tempoyu düşürürdü.
Evet, hani bu bilgiler doğruluğu yansıtmıyor. Ürün çıktığı zaman göreceksiniz diyebilirdi. Hani bir yere kadar bunlar da aslında çok kabul edilebilirdi ama bir telefonun çıkıp 4K video desteği sunmasından sonraki notuştan bahsediyoruz burada. 4K beklenen bir telefonun sunmaması hani burada biraz kamera tarafını eleştirel bir açıya getirdi ama bundan da yine konuşuyor olacağız. Bu telefonun bir başka önemli özelliği bence 3000 mAh pille gelmesi.
Evet,
yine
doğru.
Kendi standartları çerçevesinde bu segmentteki en büyük pile sahip telefonlardan biri.
Ek olarak ekran hakkında konuşmamız gerekirse biliyorsunuz Sony'nin yeni BIOS Mobile işlemcisiyle birlikte güçlendirilmiş bir resim işlemcisi var ve aynı zamanda Trilumus panelle beraber renk derinliği arttırılmış. Daha parlak bir ekrandan bahsediyoruz bunda. XPRZ'de en çok eleştirdiğimiz şey ekrandı. Zaten bu incelemede de ekrana ayrıca değineceğiz. Çünkü yine ekranla ilgili konuşulacak çok konu var. Şimdi dilerseniz kutu içeriğine de bakalım. Çünkü ürünün kutu içeriğinde aslında genel olarak hızlıca geçebileceğimiz bir kutu içeri var. Kulaklık, şarj adaptörü, USB kablosu ve telefonu görüyoruz. Kullanım kılavuzları da yine kutu içerisinde bizlere sunulanlar arasında erdi. Evet, telefonu kutusundan çıkarttıktan sonra elimize alıyoruz ve XPRZ'deki tasarımsal yapının birazcık daha güçlendirilerek Z1'e taşındığını görüyoruz erdi.
Evet Mesut, Sony XPR ailesinin yeni nesil modellerinde Omni Balance adını verdiği tasarım anlayışına geçmişti ki bu telefon da o tasarım anlayışının güncellenmiş versiyonunu bizlere getiriyor. Güncellenmiş versiyon derken neden kastediyoruz? XPRZ'de de IP sertifikaları vardı. Bu telefonda da IP sertifikaları var. IP55 ve IP58, yani suya ve toza karşı dayanıklı. Ama XPRZ'de ne demiştik? Suya karşı dayanıklı olması için telefonun tüm giriş çıkış portları kapaklı bir yapıya sahipti. Hani suya karşı korumalı olsun,
evet.
Su altında çekim yapabilsin
diye. Bu telefonda
diye.
Da kapaklar devam ediyor ama bir ayrıntı var.
Bir ayrıntı var, o da kulaklık girişinde karşımıza çıkıyor. Kulaklığı açık. Hatırlarsan İspanya'daki Mobil Dünya Kongresi'nde biz Huawei'in tüm portları açık, su geçirmez telefonunu görünce demek ki yani kapaksız bir şekilde su geçirmez telefon yapılabiliyor demiştik. Sony mühendisleri de XPRZ1 ile birlikte bunun yapılabildiğini bizlere göstermiş oldular.
Hatta biliyorsun S4 Active'de de Samsung özellikle vurgu yapmıştı bu tarafa doğru.
Evet,
kulaklık çıkışına ok koymuştu.
Aynen, bizim kulak çıkışımız kapaksız diye bir ok koymuştu. Şimdi telefon tasarımıyla ilgili şunu söylemek gerekiyor. Önden bakıldığı zaman zaten yekpare bir görünüm var. Hatta neredeyse durum bildirimleri gibi ekstraları bile seçemeyecek durumdayız. Bunun Aizen içerisine yerleştirildiğini görmekteyiz zaten.
Evet, zaten Tempered Glass ismi verilen bir yapı kullanılıyor. Bir özel cam kullanıyor. Güçlendirilmiş cam. Bu cam hem ön yüzde hem de arka yüzde kullanılmış metal çerçeveyle birlikte bütünlükle korununca telefon gerçekten inanılmaz premium bir
hissiyat veriyor.
Hissiyat veriyor. Zaten kasa kalitesi gerçekten çok üst düzeyde. Genel olarak baktığımızda üst düzeyde sanki tamamı ekranmış gibi duruyor çünkü siyah yüzey ekran boşluklarını size hissettirmiyor. Arka tarafta ise yine Sony ve XPR logoları oldukça hoş duruyor. Biz alt taraftaki biliyorsun yazıları çok eleştirmiştik. Bu telefonda alt tarafta XPR haricinde göze batacak, çirkin görünecek bir yazı yok.
XPRZ'de vardı hatırlarsan, o vakit eleştirmiştik. Burada arka yine oldukça şık ve hoş görünüyor. Yine Sony'nin Omni Balance tasarım anlayışına alıştığımız o güç butonu kendisine has karakteristik tasarımıyla boy gösteriyor cihazın sağ tarafında. Onun alt kısmında ses açma ve kapama butonuna yerleştirilmiş durumda ve Android tarafında herhalde 10 telefondan 9'unda görmediğimiz deklanşör butonumuz da fiziksel olarak bu telefonda karşımıza çıkıyor.
Deklanşör butonu niçin önemli? Arkadaşlar artık 5 inç ve üzeri boyuttaki telefonlardan bahsediyoruz. Yani bu telefonlarda fotoğraf çekmek istediğinizde ekrana tıklamak ya da ekrandaki bir bölgeye tıklamak gerçekten artık çok zor bir hal almış durumda. Sony deklanşör butonunu Z1'e konumlandırarak zaten fotoğraf makinesiyle ön plana çıkan bir cihazı çok daha kullanılabilir bir hale getirmiş. Burada çift kademeli bir denklaşörden söz ediyoruz. İlk kademesinde fokus yapıyor, ikinci kademesinde çekim yapıyor. Bildiğiniz fotoğraf makinelerindeki denklaşör butonları gibi aktif kullanabiliyorsunuz.
Burada şunu da söylemek gerekiyor. Bu telefon su altında çalıştığı için orada artık ekranı kontrol etmek çok zor olabilir. Yine fiziksel butonla su altında kamera çekimi kolaylaştırılmış durumda.
Diğer telefonlarda da ses butonunu aktarıyorlardı bunu. Bunda ek bir butonun kaybedilmesine gerek yok. Denklaşör butonu zaten aynı hassasiyette çalışıyor. Zaten yine fotoğraf makinelerine has bir burada ip geçirme, bileklik kısmı görüyoruz. Yine metal yapıda kullanıldığı için çok daha güçlü bir bileklik deliğinden bahsedebiliriz. Güç butonun üstünde çok büyük bir kapak var. Ne yazık ki ses portu haricinde yine telefonun her yeri kapaklarla donatılmış durumda. Su geçirmezliğini burada sağlamak için ne yazık ki kapağa ihtiyaç duymuş üreticiler. Buradaki büyük kapağın altında SIM kart yuvamız var. SIM kartı da çok ince plastik bir çekmece benzeri yapıyla içeri sürüyoruz. Çekmece çok dandik yapılmış açıkçası. Daha sert bir şey olabilirdi. Sokarken zorlanıyorsunuz ama ne güzeldir ki SIM kartınızı çoğu zaman sadece bir kere telefon aldığınızda takacaksınız. Bir daha bu kapaklı işiniz olmayacak. Diğer tarafa geçtiğimizde ise burada bakım üniteleri için geliştirilmiş bir yuva var. Bu yuva açıkçası keşke yine kapaklarla kapatılıyor olsaydı. Çünkü görünümü oldukça bozduğunu söyleyebilirim. Özellikle metal yüzeyle birleşince köşeleri sivri bir hal almış. Bazen buradaki ufak çıkıntıların elinize battığı da oluyor çok enteresan bir şekilde. Ben bunu yaşadım.
Bence kapak tespitin doğru çünkü sanki kapağı düşmüş, kapağı kaybolmuş bir telefon edasıyla duruyor orada aksesuar portu. Hani bu telefonla birlikte aksesuar kullanacak kişi sayısı zaten azdır. Çünkü Türkiye'de orijinal aksesuarları bulma konusunda sadece Sony özgü bir durum değil. Tüm firmalarda sıkıntılar yaşıyoruz. Ve telefonu sadece telefon olarak kullanacak, sadece tek başına cihazı kullanacaklar için hani görüntünün bozulduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Benim yorumumu yine tekrarlayacağım. Sanki kapağı düşmüş bir alanmış gibi görünüyor telefon
üzerinde. Evet, gerçekten orada arızalı bir bölüm varmış gibi duruyor ama yani telefon alanlar büyük ihtimalle çok da görmezden gelebilirler burayı. Üst tarafa baktığımızda ise burada mikro USB girişimiz için yine bir kapak konumlandırılmış. Üstünde de micro SD kart slotunu görüyoruz. Cihazın arka kapağı çıkartılamıyor. Bataryasını değiştiremiyorsunuz. Bu yüzden micro SD kart, SIM kart gibi yuvalar cihazın etrafına yerleştirilmiş durumdalar. Micro SD kart genişleme yuvası çok önemli. Artık birçok üreticinin bundan vazgeçtiğini görüyoruz ama bence kullanıcısını düşünen firmalar hala daha vazgeçmemiş durumdalar. Biliyorsunuz Note 3'te, S4'te en çok övdüğümüz şeyler bunlardı. Sony Z1 ile de burada övgüyü hak ediyor arkadaşlar. İçerisinde 16 GB'lık ROM var ama micro SD kartla genişletilebiliyor olması sayesinde müzikler, videolar için ekstra alanlara kavuşmuş oluyorsunuz.
Şimdi hani bakıldığı zaman malzeme kalitesi gerçekten standartları belirleyebilecek bir cinsten fiziksel deklanşör butonun olduğunu görmekteyiz. Micro SD kart slotumuz var. Hani bir üst seviye telefon olması gereken her şeyin bu telefonda olduğunu söyleyebiliriz.
Telefonun aşağısına baktığımızda burada çok geniş bir hoparlör boşluğu var. İlk ön incelemelerimizde birçok izleyenimiz sormuştu. Altta inanılmaz büyük bir hoparlör var. Bu hoparlörün kalitesi nasıl diye. Şunu söyleyelim. Alttaki kısmın hepsi hoparlöre ait değil. Hoparlör üst kısımda ufacık bir kısma konumlandırılmış. Ve su geçirmez yapı korunabilsin diye hoparlörde içe gömülü oldukça az ses veren bir hoparlör ne yazık ki. Xperia Z'deki aynı hatanın bu telefonda da devam ettirildiğini ve yüksek ses veren bir hoparlörün ne yazık ki böylesi premium bir telefona konumlandırılmadığını görüyoruz. Su geçirmez yapıda bildirim ledleri ve AIZE de yine gömülü şekilde hazırlanmış ama AIZE kısmına gelen bildirim ledi yine iyi düşünülmüş bir ayrıntı, çok daha görünebilir büyük bir bildirim ledimiz var.
RGB led bildirim ışığımız var orada. Yani farklı bildirimlere göre ışın renginin değiştiğini de görmekteyiz.
Evet, yine üst düzey telefonlarda ancak karşımıza çıkıyor. Bu önemli. En azından WhatsApp'tan birisi yazdığında ayrı yanıyor.
Ya da şarjın azaldığında ayrı görüyorsun.
SMS geldiğinde ayrı yanıyor. Böylece hangi bildirimin geldiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Üst taraftaki zaten 3,5 mm'lik stereo ses çıkışımızdan bahsetmiştik. Evet Erdi. Telefon eline aldığın zaman güçlü bir yapıya, premium hissiyata sahip. Çevresindeki kapaklar çok dert edilecek şeyler değil. Çoğunu sadece belki şarj ederken günde bir kere açacağımız bir kapak var. Diğerlerini kullanmayacağız bile ama tabii şuradaki dock ünitesinden ilgili kısım birazcık midemizi bulandırdı.
Evet, o kısımla ilgili zaten yorumlarımızı belirttik. Hani sanki kapağı düşmüş ve kaybolmuş gibi bir izlenim yaratıyor. Ama tasarımın geneliyle ilgili konuşmak gerekirse zaten Japon mühendisliği her zaman dayanıklılığa önem veren bir anlayışla ilerlemiştir. Yani Sony'nin Xperia Z1'ine baktığımız zaman malzeme kalitesi anlamında Galaxy Note 3'ü, S4 topla hani üzerine biraz daha yüksek malzeme kalitesi koy, yine bu seviyede bir malzeme kalitesi olmayacak.
Yani malzeme kalitesi HTC One'la yarışır. Hatta HTC One'ı birazcık daha geçebilir kalitede. Neden derseniz elinize aldığınızda daha farklı bir deneyim sunuyor.
Tabii daha farklı bir deneyim sunuyor. Hani benim tasarımla ilgili söyleyeceğim şeyler, şimdi deklanşör butonumuz var. Micro SD kart slotumuz var. Hani bakıldığı zaman suya ve toza karşı dayanıklı. Hani bir telefonda aslında herkesin görmek isteyeceği hemen hemen her şeyin bu telefonda olduğunu görmekteyiz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi 8,5 milimetrelik kalınlık çok rahatsız edici değil. Yani telefon evet en ince telefonlardan birisi değil ama çok kalın olduğunu da söyleyemeyiz açıkçası evet. Bakıldığı zaman. Fakat burada daha önemli konu ağırlık. Şimdi bu telefon 170 gram ağırlığında Mesut. Ortalama akıllı telefonların bugün iPhone 5'i bir tarafa bırakıyorum. Üst seviye Android telefonlara bakıldığından 130 ile 140 gram ağırlığında olduğunu düşünürsek eğer yaklaşık bir 30 gramlık fazlalığı var bu telefon. Hatta Nokia Lumia 1020'den bile daha ağır olduğunu görmekteyiz. Note 3'te de yarışır ağırlık seviyesinde. Şimdi ağırlık mobility etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi. Tamam hani Sony tarafına mikrofonu uzatırsak eğer diyecekleri şeylerden birisi şu olacaktır. İşte bizim 1/2.3 inç büyüklüğünde büyük bir kamera sensörümüz var. Bu sensörü destekleyecek büyük bir lensimiz var. Var da var. Ama yine de 170 gram 5 inç için biraz fazla. Sanki telefonu biraz daha kasayı optimize edip hafifleyebildiği noktaları biraz hafifletebilseler de eğer tam anlamıyla dört dörtlük bir tasarım olacağını söyleyebilirdik bence.
Evet, sadece ağırlıkla değil aslında. Z1 ne yazık ki 5 inçlik bir telefona göre oldukça devasa bir kasaya sahip. Ekranın sağında solunda inanılmaz büyük çerçeveler var. Ve sanal butonlar da bu işe eklendiği zaman ekran sanki bir tabletteki küçük bir ekrana bakıyormuşsunuz gibi ortada mini minnacık kalıyor. Böylesi kaba bir tasarım. Neden diye sorulduğunda Sony'ye su geçirmez ve toza dayanıklı bir cihaz yapıyorsunuz. Bu kadar özelliklerle donatılmış. Böyle yapmak zorundaydık diyor. İşte burada da bir soru kafamızda takılıyor hemen. Acaba ince, daha hafif, zarif bir tasarım, daha güçlü bir hoparlör mü önemli? Yoksa suya toza dayanıklı bir telefonu böyle kaba şekilde elimize taşımak mı daha önemli? Herhalde kullanıcıların İnce bir telefondan sağlayacakları fayda, suya dayanıklı bir telefondan sağlayacakları faydadan fazladır herhalde.
Tabii hani malzeme kalitesinin çok üst düzey olduğunu söyledik ya. Hani belki Sony X-Z1 bir de suya toza dayanıklı olmayan versiyonunu yapsa, çerçeveler daha azaltılmış olsa, evet. Cihazın hafifliği 130 gram seviyesine ulaşsa. Çünkü hani şöyle bir durum söz konusu, Samsung'da da işte Galaxy S4 Active'i gördük dediğin gibi. Hani suya ve toza karşı dayanıklı telefonda isteyen kullanıcılar var mı var? Endüstriyel zorlu koşullarda çalışmak için bu telefonları alanlar var. İşte havuzda çocuğunu çekmek için alanlar evet. Var ama genel kullanıcı kesimine baktığımız zaman bu özellik olmazsa niye yok demeyecek kullanıcı sayısının sayısı daha fazla.
Yani diğer telefonların sattığını düşünürsek demek ki çok da önemli
yani bir şey işte iPhone'un ne kadar sattığını düşünürsek ya da Galaxy ailesinin ne kadar sattığını düşünürsek eğer hani olmazsa olmaz o zorlu özelliklerden bir tanesi, zorunlu özelliklerden bir tanesi değil. Hani Sony kendisini böyle ayrıştırmayı tercih etmiş durumda. Bu doğru bir yol mu? Doğru yollardan bir tanesi ama keşke bir de bu telefonların suya toza dayanıklı olmayan fakat ağırlığı hafifletilmiş, İşte çerçeveleri inceltilmiş, belki biraz daha göze hoş gelen bir versiyon yapsa. Telefonun dediğimiz gibi malzeme kalitesi çok iyi ama genel görünüm itibariyle kalın çerçeveleri ve kalın yapısı itibariyle en güzel görünen telefon mu değil?
Değil gerçekten. Bir diğer önemli konu da ekranı. Ekran hakkında konuşacağımızı söylemiştik. Şimdi Xperia Z'de biliyorsunuz kullanılan ekran görüş açıları bakımından oldukça vasat bir performans sağladığı için çok fazla eleştirilmişti. Z1'de Sony bunu düzelteceği sözünü verdi ve daha iyi bir panelle karşımıza çıktı. Panel çok iyi ama görüş açıları konusunda yine sıkıntıları var. Bu sıkıntıların ana kaynaklanan nedeni de yine su geçirmez olması telefonun. Telefonun suya ve toza dayanıklı olabilmesi için cam yüzeyinin üstünde özel bir kaplama var arkadaşlar. Ve bu kaplama nedeniyle ne yazık ki telefona sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan baktığınızda artık renklerin yavaş yavaş soluklaştığını ve beyaz rengin çok daha fazla hakim olmaya başladığını görüyoruz telefonun genelinde. Ne yazık ki ekran yine görüş açıları bakımından piyasadaki diğer ekranlardan çok daha geride kalıyor. Renk üretimi konusunda eğer dik açıyla bakarsanız çok kaliteli bir panel. Renklerin tekrar üretilmesi, gösterimi, ekranın keskinliği yine has safhada rakipleriyle yarışabilecek düzeyde. Ama ne yazık ki gel gör ki görüş açıları nedeniyle telefonda çoğu zaman siz şöyle hafiften bir açılı tuttuğunuz anda
beyaz
renkleri
göstermeye başlıyor.
Çok daha beyaza doğru gitmiş, soluklaşmış bir şekilde görüyorsunuz. Yani ekranla rakipleriyle karşılaştırıldığında sadece şu üzerindeki su geçirmez toza dayanıklı filtre nedeniyle yine geride kalıyor. Hatta birçok yabancı sitede ve forumda baktığımızda kullanıcılar Sony şu ekranı değiştirene kadar hiçbir zaman en iyi telefona sahip olmayacak. Keşke o filtre olmasaydı, suya toza dayanıklı olmasaydı da biz bu ekranın bütün nimetlerinden yararlanabilseydik demişler. Gerçekten işte burada ilk başta sorduk ya, acaba bir telefonun suya toza dayanıklı olması hoparlörünün, kasasının ve ekranının rakiplerine göre birazcık daha geride kalmasına değer mi diye.
Şimdi Xperia Z1'e bakıldığında Sony'nin sloganı şu, Sony'nin en iyileri tek telefonda toplandı diye bir sloganları var. Şimdi panel tarafında hani Sony'nin zaten görüntüleme tarafındaki deneyim, uzmanlığı su götürmez bir gerçek. Yılların televizyon üreticisi, yıllarca kendi panelini kendi üreten bir firmaydı bakıldığında. Ama işte bu su geçirmez fonksiyonu dediğin gibi o panelin o sunduğu yeniden renk üretim kalitesinin dışa yansıması noktasında sıkıntılar yaratabiliyor. Xperia Z ile kıyaslandığınız zaman kesinlikle ciddi bir gelişim söz konusu. Evet. Ama özellikle açı problemi devam ediyor ve az önce senin dediğin o açıklamada bence tam yerine oturuyor diyebiliriz. Sony'nin bu görüş açısı problemini, yani ekranın önemini tam anlamıyla fark edene kadar her yaptığı telefon kesinlikle bir öncekinden daha iyi olur. Ama hiçbir telefon piyasadaki en iyi ekrana sahip telefon diyemeyiz. Dediğimiz gibi bu görüş açısı problemini çözüp daha rekabetçi bir ekran getirene kadar parlak. Çünkü öyle bir şey ki bu suya geçirmez kaplama telefonun parlaklığı da sanki daha düşmüş gibi hissiyat yaratabiliyor zaten.
Evet, ne yazık ki yansımayı arttırdığı için sistem olarak ekranın o güneş altındayken performansından yararlanamıyorsunuz. Halbuki panel çok kaliteli bir panel. Renk üretimi konusunda çok çok başarılı, keskin bir panel. Ama işte gel gör ki o filtre birçok şeyi bizden alıp
parlaklık
götürüyor.
Parlaklık en yüksek seviyedeyken bile sanki acaba bir miktar daha parlaklığı arttırabilir miyim, arttırma imkanı varmış gibi bir hissiyata kapılıyorsunuz. Dediğimiz gibi telefon tarafında Sony'nin su geçirmez ve toza geçirmez dayanıklılık tercihi bazı önemli özelliklerin üstünü örtebilir bir dezavantaj oluşturuyor. İşte onlardan bir tanesi de ekran oldu.
Son olarak kasa kalitesinde de çizilmelere karşı dayanıklılık kısmından söz etmemiz gerekirse telefonun her iki tarafı da cam. Biz bunu iPhone serisinde çok fazla gördük. Bu her iki tarafı da çizilmeye karşı oldukça hassas demek arkadaşlar. Tempered Glass her ne kadar çizilmelere karşı dayanıklı bir cam olsa da çizilmez bir cam değil. Elimizdeki test örneği bizden önce zaten olabildiğince haşat hale getirilmiş durumda. Bizden önceki editörler sonuç olarak bunu test etmişler. Ve bize geldiğinde cam üstünde paten yapılmış gibiydi. Hadi ön taraf çizili diyelim ama arka tarafında aynı şekilde olması, bu telefonu aldıktan sonra en azından koruyucu filmlerle iki tarafı da korumanız gerektiğini açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Note 3'ün arka tarafı plastik yerleştirmiştik ama en azından Samsung sahte deri görünümüyle beraber çizilmez bir arka plana kavuşmuş durumda. Hani ön yüz bir dereceye kadar ama arka yüzünde çizik ve parmak izi tutar bir yapıda olması biraz rahatsız edici oluyor.
Tabii telefonun ikinci el değerini de düşürüyor. Şimdi tabii ki telefon alırken yarın öbür gün satacağız diye almıyoruz ama
teknoloji ürünü.
Özellikle hani iPhone'la birlikte hayatımıza giren bir kavram daha vardı Mesut, hatırlarsan. Özellikle iPhone 2 ile beraber. Abi telefonda kılcal çizik var mı? Şimdi bu çizikleri görünce de kimse ister istemez telefon çizilmiş, görsel anlamda kalitesi düşmüş, ben bunu almak istemiyorum diyebilir. Dolayısıyla Xperia Z1 alacak kullanıcılara tavsiyemiz hem ekran tarafında hem de arka tarafta görünmez filmler alarak telefonun çizilebildiğini korumak, çünkü telefon maalesef çiziliyor.
Evet, çok hızlı bir şekilde çiziliyor. Evet, telefonun genel olarak teknik özellikleri ve fiziksel yapısıyla ilgili konuştuktan sonra şimdi güç butonuna basalım. Bu artistik güç butonuna ve genel olarak menülerine bakalım. Telefonun güç tuşuna basıp açtığımızda Sony'nin Xperia Z'den alıştığımız kilit ekranı bizleri karşılıyor. Xperia serisinde zaten artık aynı arayüzü kullanıyorlar. Parmağımızı yukarı aşağı oynattığımızda bir animasyon var. Zaten kilit ekranlarındaki bu animasyon nerede? Standart oldu. Her firma bir şekilde bir şeyler yapıyor.
Her firmayı ayrıştıran unsurlardan bir tanesi oldu. G2'de biliyorsun parmağın hareket ettirici büyüyüp şeffaflaşan bir animasyon vardı. Xperia'da da böyle bir panjur şeklinde sanki böyle bir animasyon yapmış durumdalar.
Yine arayüzümüzde çeşitli araçlar yerleştirebiliyoruz bu tarafa. İşte e-postalarınızı, genel olarak takviminizi veya çalan müziği o anda ana ekrandan da kilit ekranından da takip edebiliyorsunuz. Ve tabii ki kilit ekranından hızlı erişim için bir de kamera konumlandırılmış. Kamerayı çektiğinizde hızlı bir şekilde kamera arayüzü aktif oluyor ve sesiyle beraber de açılıyor. Fakat şunu belirtelim, kamera yüzünün aktif olması için illa kilit ekranına girmenize gerek yok. Denkler butonuna belli bir süre bastığınızda da kamera hemen aktif oluyor. Bu inanılmaz iyi düşünülmüş. Zaten denkler olan artık cihazlarda sürekli olarak bunun aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Hızlı bir an yakalamanız gerektiğinde hiç kilit ekrana falan girmenize gerek yok. Butona basın ve aktif bir şekilde cihaz açılsın. Cihaz açıldıktan sonra Sony'nin çok çok akıcı çalışan arayüzüyle karşılaşıyoruz. Xperia Z'dekinden farklı bir arayüze sahip değiliz bu tarafta. İyi çalışan bir arayüzümüz var. İkonlar yine klasörler şeklinde gruplanabiliyorlar. Üst taraftan bildirim çubuğunu çektiğimizde Sony de artık modaya uydu. Biliyorsunuz arayüzünde yukarıda kısa yollarımız var. Buradan Wi-Fi açıp kapamak, Bluetooth açıp kapamak, sesle ilgili ayarları yapmak mümkün hale geliyor. Burada bir durum bildirim çubuğu görüyorsunuz. Pille ilgili veriler veriyor. Fakat bu G-SEM Battery Monitor Pro isimli bizim cihazın pilini test etmek için kullandığımız bir yazılım. Zaten bu yazılımla elde ettiğimiz verileri de sizlere pil performansında detaylıca bildiriyoruz. Yani telefonun içerisinde kurulu olarak gelmiyor. Ücretsiz versiyonu direkt marketten indirebiliyorsunuz. Ayarlar menüsüne girdiğimizde Sony'nin ayarlar menüsünde çok da fazla özelleştirme yapmadığını, Android'in 4.2 sürümüyle gelen ayarların üzerinden sadece ikonsal değişikliklerle devam ettiğini görüyoruz. Anlaşılır bir arayüzü var. Yani özellikleri özelleştirmemiş derken de kötü bir arayüze karşılaşmıyoruz da gayet anlaşılır.
Tabii Samsung'da LG'de ayarlar kısmının sekmeler halinde sunulduğunu görmüştük. İşte genel ayarlar, ekran ayarları, ses ayarları gibi ayrı bölümler vardı. Sony ise burada daha Android'in kendi geleneksel yapısını korumuş. Liste arayüzü var ve bu liste itibariyle tüm bölümlere ulaşıp ayarlara hızlıca gerçekleştirebiliyoruz.
Tema seçenekleri konulmuş durumda, temalar arasında hızlıca geçiş yaparak cihazın menü renkleriyle ilgili değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Burada sıcak temayı seçtik, uygula dedik. Uygulaması da gayet hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Daha sonrasında buton renklerinin değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi dilerseniz başka bir temaya da geçeyim. En azından canlı bir şekilde daha net olarak anlaşılsın. Gördüğünüz gibi butonlar seçtiğimiz temaya uygun bir şekilde tekrar konumlanıyorlar. Şimdi tekrar standart mavi temamıza geçersek eğer, onların Xperia temasıyla beraber mavi butonlar halini aldığını da göreceksiniz. Küçük değişiklikler yapıyor ama değişiklik yapılabiliyor olması, tema yüklenebiliyor olması oldukça iyi. Tabi arka plan duvar kağıdı da yine temaya bağlı olarak değişiyor. Burada Sony'de bahsetmemiz gereken önemli bir kısım var, güç yönetimi. Güç yönetimi kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi cihazla ilgili yapılabilecek birçok ayar görüyorsunuz güç yönetiminde. Stamina moduna geçirebiliyorsunuz. Stamina moduna geçirdiğinizde cihaz oldukça ileri seviyede bir güç yönetimi yaparak pil süresinin uzatılmasında size katkı sağlıyor. Konum tabanlı Wi-Fi'ye geçtiğinizde ise cihaz o anki konumunuzu gözetleyerek Wi-Fi modülünü açıp kapatıyor. Yani siz ofisin dışına çıktığınızda kapalı oluyor. Eve girdiğinizde tekrar açılarak aslında o ekstra açık kalarak pil sarfiyatının önüne geçilmiş oluyor. Oldukça önemli güç ayar seçenekleri var. Telefonu aldığınızda mutlaka buradaki seçenekleri de genel olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz sizlere. Xperia'da Note 3'te veya G2'de gördüğümüz kadar bir menüsel özelleştirme yok. O yüzden ayarlar menüsü daha basit indirgenmiş. Diğer seçeneğine tıkladığımızda ise burada mobil şebekeler vesaire şeklinde standart Android ayarlarını görüyoruz. Burada Xperia bağlantı kısmından da size ekstra bahsetmek istiyorum. Çünkü bu telefonun genel olarak bazı Sony araçlarına özel olarak bağlantı desteği bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de DualShock 3 kablosuz kontrol birimi. Yani bu telefonunuzu gerekli kablolama sistemine sahipseniz PlayStation Gamepad'ine bağlayabiliyorsunuz ki biz bunu videonun ilerleyen kısımlarında performans değerlendirmek için oyunlara geldiğimizde net bir şekilde size nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Dahili olarak hiçbir root veya benzeri bir işleme gerek kalmadan Xperia serisi telefonlarınızda PlayStation 3 Gamepad'lerini oynamak için kullanabilmek bence önemli özellik. Mirror Link'i başlatla da biliyorsunuz genel olarak cihazınızın görüntülerini, cihazın senkronizasyonunu çeşitli Sony cihazlarla gerçekleştirmek mümkün. Mirror Link de bunlardan bir tanesi. Televizyonların da Sony'nin yine NFC sayesinde kumandasına dokundurarak görüntüyü eşlemeniz yine mümkün hale getirilmiş durumda. Menüden uygulamalar menüsüne geçtiğimizde ise burada da sade, akıcı bir arayüz bizleri karşılıyor. İkonları klasörlere haline getirmek oldukça kolay hale getirilmiş. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. İkonu tutuyorsunuz ve üstüne getiriyorsunuz. Klasör oluşturulmuş oluyor. Çok kolay bir arayüz yapılmış. İkonu ana sayfaya sürüklemek istediğinizde ise ana sayfa ekranına getir diyorsunuz. Yine çok hızlı, akıcı bir şekilde ikonun yer değiştirilebildiğini görüyoruz. Arayüzde sol tarafa doğru devam etmek istediğinizde, kaydırmak istediğinizde ise burada çeşitli seçenekler karşımıza geliyor. Çok hızlı bir şekilde uygulamaları arayarak bulma veya yine aynı menüden alfabetik sıraya dizme, en çok kullanılan sırasına dizme veya sadece yüklediklerimizi görme gibi seçenekleri hızlı ve aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arayüz inanılmaz hızlı çalışıyor. İnanılmaz akıcı. Hiçbir takılmıyor, hiçbir sekme yok.
Arayüzün bu kadar hızlı olmasının sebeplerinden birisi de hani diğer Android tabanlı üreticilerle kıyasladığımız zaman Android'e daha yakın bir arayüzünü tercih edilmiş olması. Yani Sony Xperia telefonu için geliştirdiği bu arayüz diğer rakiplerine kıyasla daha hafif. Telefonun Android arayüzü üzerinde çok böyle derinlemesine fazla değişiklik yapan bir arayüz olmadığı için
belki de ihtiyaç olan bu ayrıydı. Yani bu arayüz akıcılığı benim çok hoşuma gitti.
Bu benim zaten Xperia Z'de de hoşuma giden ve o video çerçevesinde söylediğimiz bir unsurdu. Hani belki bu kadar touch viz gibi derinlemesine ekstra fonksiyonlar kazandıracak bir arayüz yerine Android üzerinde ufak tasarımsal değişiklikler yaparak sunmak en iyisi, görülebileceği üzere oldukça hızlı. Sağdan da ekstra bir menü çıkar, soldan da ekstra bir menü çıkartarak uygulamaları da ayrıca kategorilendirebiliyoruz.
Menüde bahsedilmesi gereken bir diğer unsur da aslında artık Android cihazlarda mod haline aldı. Ekrana daha küçük uygulamaları görüntüleyerek aynı anda ekranda bu uygulamalar çalışırken diğer işlerimize devam edebilmek. Sony Xperia serisinde de artık bu destekleniyor. Gördüğünüz gibi aşağıdan dilediğim uygulamayı çağırıyorum, ekrana geliyor ve bu uygulama diğer uygulamalar aktifken çalışmaya devam edebiliyor.
Aynen.
Ve bunu da çoklu uygulama menüsünden seçiyoruz. Çoklu uygulamalar arasında geçiş yine çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Uygulamaya tıklıyorsunuz, hızlı bir şekilde büyüyor ve o sırada da ekrandaki diğer uygulamalar aktif bir şekilde görünmeye devam ediyor. Oldukça hızlı, seri bir şekilde kullanılabiliyor. Beğenimizi kazanan bir arayüze sahip oldu Erdi.
Evet, bu aynı zamanda ufak uygulamaların boyutunu da ayarlayabiliyoruz. Onu da söylemiş olalım.
Evet, boyutlar da isteğe göre ayarlanabiliyor. Buradaki uygulamalara baktığımızda ise not alabileceğimiz bir menümüz var. Performans ayarlarını görebileceğimiz bir menümüz var. Hesap makinesini görüntüleyebiliyoruz. Ve Özellikle ekran görüntüsü alma modu oldukça enteresan. Ekranın üstünde bir araç çubuğu açılıyor ve siz ekranı yakala dediğinizde yakalayıp size görüntü üstünde değişiklik yapmak istiyorsanız eğer ilgili seçenekleri görüntülüyor. Note 3'te daha çok ekran görüntüsü alma üstüne odaklanılmıştı. G2'de de not alabiliyorduk ekran üstüne. Sony'nin de bu kısmı es geçmeyerek kullanıcılara böyle bir hizmet sağladığını
görüyoruz. Tabii fiziksel tuş kombinasyonuyla da ekran görüntüsü alabiliyoruz ama hani Sony o an sürekli ekran görüntüsü yakalamak durumunda olanlar için ekranın belli noktasına sabit bir ekran görüntüsü yakalama uygulaması koyması da bir ekstra olmuş. Bu da yine Sony'ye özel bir durum.
Evet, temaları da biraz evvel bir menüden görmüştük ama dilerseniz buradan hızlıca geçişler yaparak da temaların değişimi, telefona kattıklarını hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Yine temalar kısmı da burada seçeneklerimiz arasında, bize sunulanlar arasında. Şimdi dilerseniz telefon menüsüne geçelim. Telefon menüsüne girdiğimizde burada sade ama inanılmaz işe yarar bir yapı var. Biliyorsunuz Note 3'te Türkçe karakterlerle ilgili isim kayıtlarında sıkıntılar yaşadığımızı söylemiştik. Ama burada öyle sıkıntılarımız yok. Oldukça hoş bir şekilde Türkçe isimleri de net bir şekilde görüntüleyebiliyor. Erdi Özağ'a tıkladığımda Erdi Özağ karşıma geliyor. Mesela Türkçe karakterler içeren aslı isimli şahsı çağırmak istediğimde de gördüğünüz gibi hem yabancısının hem de Türkçe karakterlisinin net bir şekilde görüntülendiğini görüyoruz. Sony çok hoş, sade bir arayüzde her şeyi net bir şekilde halletmiş. Bence telefon menüsü önemli Erdi. Ben bunu ayrıca önemsiyorum. Çünkü akıllı telefonları tek elle kullanırken telefon menüsünde birkaç tıklamayla istediğimiz şahsa hızlı bir şekilde ulaşabiliyor olmak can kurtarıcı oluyor.
Ya sonucunda bu telefonların en büyük özelliği aslında iletişim cihazları olması. Pek çoğumuz belki yavaş yavaş sesli görüşmeden ziyade yazılı görüşmeye kaymaya başladık bu hızlı mesajlaşma yazılımlarıyla ama dediğim gibi özellikle tek elle kullanım modunda rehberin istediğimiz kişiye ulaşmak, hızlıca ulaşmak önemli. Burada özellikle Türkçe dil desteği senin de vurgu yaptığın üzere gerçekten büyük önem taşıyor.
Resimlere de konumlandırabiliyorsunuz. Net ve kullanışlı bir telefon arayüzüne sahibiz. Sony'ye buradan böylesi hoş bir arayüzü bize sunduğu için teşekkür ediyoruz. Telefon menüsünü ben HTC'nin menüsünü çok beğeniyordum. G2'de yine başarılı bir arayüz vardı. Z1'de de yine çok başarılı bir arayüze devam ediyoruz.
Umarım Samsung'da bir Türkçe güncellemesi gerekiyor.
Evet, kısa sürede o arayüzü toparlar. Telefondan kişilere ulaşmak bizi oldukça fazla zorluyor. Buradan Samsung'un kulaklarını da çınlatalım. Şimdi mesajlaşma arayüzünü açalım. Mesajlaşma arayüzünde faturamız gelmiş. Fatura bilgimizi buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Mesajlaşma arayüzü oldukça basit
sanki.
Ve net. Evet, bu dönem biraz az konuşmuşuz. Ve pratik. Aynı sadelikteki arayüzün, telefon menüsündeki arayüzün bu tarafta da devam ettirildiğini görüyoruz. Fakat benim buraya girmemdeki asıl amaç Erdi, biraz mesaj nasıl oluşturuluyor, tam olarak klavyemiz nasıl çalışıyor bunu da göstermek. Telefonun çerçevelerinin kalın olduğunu eleştirmiştik. Ekran ortada çok küçük kalıyor demiştik ama bu bize bir avantaj olarak geri dönüyor. Klavye kullanmak Türkçe karakterlerle daha iyi olsa belki de 5 inçten çok daha büyük ekran telefonlara göre çok daha kolay olmuş. Çünkü çerçeveler ister istemez harflerle avuç içimiz arasında bir boşluk yaratıyor. Telefonu kavradığımızda çok daha net bir şekilde harflere ulaşabiliyoruz. Tahmin mekanizması da oldukça net bir şekilde çalışıyor. Mesela bu tarafta bir yazı yazalım. Erdi nasıl gidiyor diyelim. Gördüğün gibi Erdi yanlış yazıyorum. Hı hı. Ama çok net bir şekilde telefon bunları düzeltiyor. Klavyesi başarılı olmuş. Artık herhalde klavye konusunda sıkıntısı olan firma kalmayacak.
Evet, genel olarak bakıldığında hızlı yazmalarda bile şişme yapmayan bir yapıya sahip. Burada sadece tasarım anlamında belki üreticiler bir tercih yapmak zorunda kalabilirler. Açıkçası ben hani yeni nesil bazı telefonlarda gördüğümüz üzere harflerin üzerine tuşların da numerik tuş takımında sabit yerleştirildiği klavyeleri biraz daha çok seviyorum ama sonucunda yine tuş takımına erişmek isteyenler alıştığımız Android cihazların pek çoğunda olduğu üzere sayısal kısma girerek oradan yazmaya devam edebilirler.
Evet, Türkçe karakterlerin olması da harf tahminini, kelime tahminini çok daha kolay bir hale getirmiş. Biz başarılı bulduk açıkçası klavyesini. Ekstra klavye almaya kesinlikle gerek olmadığını net bir şekilde burada söylüyorum. Bazı telefonlarda var diyoruz. Hı hı. Ama Xperia serisinde artık bu yeni dişli klavyeyle beraber ekstra bir klavye satın almadan da net bir şekilde bu cihazı kullanabilirsiniz. Tabii ki browser akıllı telefonların vazgeçilmezlerinden biri. Sony'nin diğer programlarına net girip hepsini anlatacağız ama ben ilk web tarayıcıyla başlayacağım. Cihaz üzerinde Chrome default tarayıcı yani sabit tarayıcı olarak geliyor. Android'in standart tarayıcısını görmüyoruz. Biz Chrome'un her zaman standart tarayıcıya göre daha yavaş bir tarayıcı olduğunu söylüyorduk ama artık herhalde Snapdragon 800'ün de gazını almasıyla beraber Z1 üstünde oldukça hızlı çalışan, net çalışan bir tarayıcı oldu. Zaten Chrome da çok fazla güncelleme aldı. Kendini bulmuş durumda. Biz Xperia Z'de tarayıcının performansından çok dert yanmıştık. Keşke farklı bir tarayıcı kullanılsa demiştik. Ama Z1'de artık böyle bir ihtiyaç yok. Gerçi Chrome'da dediğimiz gibi güncellemelerle beraber kendini çok toparladı. Tarayıcı konusunda standart Chrome'u kullanıyor olacaksınız. Belki de Android'in en gelişmiş tarayıcılarından bir tanesi hizmetinize sunulmuş olacak.
Yani Sony kendi tarayıcısını geliştirmekle uğraşmamış açıkçası. Hani bakıldığı zaman Sony, HTC ve LG gibi firmaların tarayıcı konusunda çalışmalar yaptığını görüyoruz ama Chrome'la devam etmeyi tercih etmiş. Chrome tabii, Chrome'un avantajı şu: Google geliştirici için sürekli güncelleme alıyor ve o bağlamda eksikler hızlıca kapatılabiliyor. Ha, diğer taraftan burada ben geçen gün şeyde test ettim, onu da paylaşmak istiyorum. Android'in de, Android tarafında Firefox'un da yeni sürümü çıktı, Firefox 25. Onda da yine ziyaret modu gibi sekme desteği gelmiş durumda. Dediğimiz gibi markette çok fazla alternatif var. Ama bu noktada hani Chrome'un hala biraz kat etmesi gereken yol olduğunu düşünüyorum açıkçası. Samsung sanki hala internet tarayıcı performans anlamında üst seviyeyi domine ediyor diyebilirim.
Evet, Chrome'un uyumluluk konusunda sıkıntıları yok değil. Hani bazen bazı video oynatıcıların net olarak çalıştırılamadığını da şahit olabiliyorsunuz. Bu hani hoş değil ama gelişiyor. Keşke birazcık daha güçlü bir tarayıcıya sahip olsa. Bu arada tabii hoparlörden de söz etmiştik sizlere. Hoparlör çok güçsüz. Bunu söyleyelim. Premium telefonlar içerisinde belki de en güçsüz hoparlörden bir tanesine sahip.
Tabii oradaki en büyük dezavantajı yaratan unsur su geçirmez bir telefon olduğu için Sony bunu sağlayabilmek adına ister istemez biraz telefonun hoparlör kısmından fedakarlık etmiş. Bu telefonlar daha çok kulaklıkla kullanacak gibi görünüyor.
Evet, bu arada renklerin bozulmasıyla ilgili sorunu da hani burada göstermeye çalışalım. Görebileceğiniz gibi açı değiştikçe renkler değişiyor. Zaten telefon karşılaştırmasında da bunu net bir şekilde göstermiştik. Ekran tam açıyla baktığınızda video izleme konusunda iyi bir deneyim sunuyor. Onu da ekleyelim.
Evet, Trinos panelin gelişimini de burada net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle renklerin, görüntünün canlılığı ve renklerin keskinliği anlamında panel oldukça iyi iş çıkartıyor.
Herhangi bir sıkıntısı yok gerçekten. Evet, web browser'dan sonra aslında biz e-posta istemciyi de göstermek istiyoruz. Fakat burada Gmail'i kullanıyor olacaksınız. Ekstra olarak başka hesaplar kurmak istediğinizde burada bir sıkıntınız yok. İstediğiniz hesabı kurabilirsiniz tabii ki. Sonuçta Google artık bütün hesaplarla senkron bir şekilde çalışabiliyor. Evet. Ve bu e-posta istemciyi kullanıyorsunuz. Çok başarılı bir e-posta istemci. Son güncellemelerle beraber hiçbir eksiğinin kalmadığını, net bir şekilde çalıştığını söyleyebiliyoruz bu tarafta. Şimdi telefon diyoruz. Telefonun birçok özelliği var. Çoklu ortam özelliklerini yönetmeye başlamadan evvel de tabii ki bunlarla ilgili programların güçlü olması lazım. Sony'nin Walkman konusundaki tecrübesi zaten yıllardan beri aşikarız. Bunu takip ediyoruz. Telefonunda Walkman isminde sağladığı müzik çalar. Çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yine müziklerinizi dilediğiniz gibi filtreleyebiliyorsunuz. Arama kısmından da aratarak telefon içerisindeki müziklere hızlı bir şekilde ulaşmanız mümkün. Burada çeşitli kaynaklardan müzikleri almanız mümkün. Yani neler bunlar? Diğer bilgisayarlara erişebiliyorsunuz. Bizim gibi eğer bir NAS'ınız varsa NAS içerisindeki müzik dosyalarına, müzik sunucusuna erişip bunları oynatmaya başlamanız yine olanaklar dahilinde.
Yani videolara yine
ulaşabiliyorsunuz. Uzak bağlantı yapabiliyorsunuz. Açıkçası Walkman çok başarılı çalışıyor. Bizim beğendiğimiz bir müzik çalar. Ve gelişerek de Sony cihazlarına bunu devam ettirmeyi sürdürüyor arkadaşlar. Yine her müzik çalarda olduğu gibi sanatçıya, müzik türüne, şarkı türüne göre filtrelemeler yapıyorsunuz ve bunları tek tıkla çalmaya başlayabiliyorsunuz.
Tabii şey de söylemek gerekiyor. Müzik çalmaya başladığımızdan itibaren müzik player aynı zamanda kilit ekranına yerleşiyor. Bu noktadan sonra telefonun ekranına ulaşmak yerine direkt kilit ekranından da şarkıları değiştirebiliyoruz.
Evet, değiştirebiliyorsunuz. Biz haşin hard metal parçalarla karşınızdayız bu tarafta. Ve kapattığınız zaman da müzik çalar bu tarafta kayboluyor. Müzik konusunda kulaklık da çok çok önemli. Kulaklık çıkışı da Xperia Z1 beraberine gelen kulaklıklarla beraber orta üst düzey bir deneyim sunuyor. En iyi deneyimi sunuyor mu? Burada soru işaretleri var ama kesinlikle müzik tutkunlarında pişman etmeyecek bir ses çıkışına
sahip. Buradaki deneyim de çok kişisel bir kavram. Hani müzik dinlemekten hoşlanırken neye daha fazla önem verdiğinizde büyük önem taşıyor ama Sony'nin Xperia Z1 ile sunduğu kulaklık pek çok kişiyi tatmin edebilecek performans sunuyor. Ben müzik kalitesini birkaç çıta birden yükseltmek istiyorum diyenlerde belki hani harici bir kulaklık almaya yoluna gidebilirler.
Şimdi çoklu ortam özellikleri yönetiminde tabii ki Walkman kadar bir diğer önemli şey de albümler. Fotoğraf albümleri galeri kısmına girdiğimizde galeri kısmında kolay yönetilebilir bir galerimiz var. Sony galeri işini çok iyi beceriyor. Neden derseniz herhalde bu özellik bu kadar hızlı bir şekilde hiçbir telefonda çalışmaz. Bunu net bir şekilde söylemek lazım.
Evet, galerisi gerçekten başarılı. Fotoğraflar arasında
yani bu taraftan geçmek. Daha bir fotoğrafı bile zoomlayabiliyorum herhalde. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Fotoğraflar arasında hızlı bir şekilde dolaşabiliyorum. Ben galerisini çok seviyorum açıkçası. Tabii kullanması oldukça eğlenceli.
İşin ilginç tarafı hani bakıldığı zaman Xperia Z1'in kendisine has bir medya oyuncusu var, video oyuncusu ama galeri kısmında da videoları görebiliyoruz. İsteyen kişiler galeri kısmından da albüm kısmından da videoları oynatabiliyorlar.
Ve sanal butonlarımız burada kayboluyor. Burada her ne kadar sanal butonlar görünüyor olsa da görülebileceği gibi sanal butonlar galeri modundayken çok rahatsız edici değiller. Sadece ekrana bir kere tıklıyorsunuz ve çeşitli ayarlar geliyor buradan. ve home butonuna tıkladığınızda geri dönmeniz de mümkün hale getirilmiş.
Aynı zamanda o ayarlar kısmından fotoğraf üzerinde bazı değişiklikler de yapabiliyor. Kırpabilip bazı efektler de uygulayabiliyoruz. Onu da söylemiş olalım.
Yine video arayüzünde de uzak sunuculara erişip bu taraflardan, yani sunucunuzdaki, NAS'ınızdaki videoları oynatmanız mümkün hale geliyor. Bulut artık son dönemin en popüler konularından bir tanesi ve telefonunuzun hafızası ne olursa olsun hiç gerek kalmadan da uzak sunucudaki videoları oynatmaya başlayarak yer kapasitesinden tasarruf sağlayabiliyorsunuz.
İnternet bağlantısının olduğu her yerden, iyi bir bağlantının olduğu her yerden evinizdeki depolama biriminizden, sunucunuzdan istediğiniz videoyu çekip oynatabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu şu an süper anlamda olmasa bile reyedinlik olarak depolamanın bittiği yerde başka bir seçenek olarak verileri saklamamız ve erişmemizi sağlıyor.
Evet, bu arada şunu da söyleyelim. Hani biz video yöneticileri üstünde çok durmuyoruz. Bazı kullanıcılar diyorlar ki işte videonun aslında şöyle özellikleri vardı, bunlar vardı, niye hiçbirine değinmediniz diye. Hani şunu söyleyelim arkadaşlar. Video çalarlar ne kadar gelişmiş olursa olsunlar, ister istemez lisans gerektiren MK ve benzeri dosya formatlarında sıkıntı yaratabiliyorlar.
Kodek desteği çok gelişmiş değil maalesef.
Evet. Markette BS Player isminde ücretsiz ya da MX Player isminde Bice ücretsiz Player evet oynatıcılar mevcut. Bunları kurup dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz video formatını hızlı bir şekilde altyazılarıyla beraber oynatabilirsiniz. Bu yüzden bunlara çok fazla durmuyoruz bu video oynatıcılar üstünde. Sony Select isminde markete alternatif bir yapımız da var. Aslında Sony burada size telefonunuzla neyin daha iyi çalışacağı konusunda alternatifler, öneriler sunuyor. Açıkçası çok işe yarar mı? Çok fazla güncellenen yapılar değil bunlar. Markete girip o günkü güncel şeylere bakmanız eminim ki size daha fazla fayda sağlayacaktır.
Zaten markete tavsiye ediyorum.
Ama telefonu ilk alanlar için Android uygulamalarından hangileri çok popüler, hangileri en azından bakmaya değer, anlamak açısından yararlı. Çünkü telefonu ilk alan kişi birçok uygulama gerilere gittiği için markette bunları tanımadan aslında diğer uygulamaları kullanmaya başlıyor. Ama Sony bizim için kullanmaya değer birçok uygulamayı bir araya getirmiş.
Gerçi bak burada ilginç bir şey var. Mesela Wolfram Alpha'yı eğlence kısmına almışlar. Aslında o bir eğitim, bilim uygulaması olarak da değerlendirilebilir.
Üreticilerin hep yaptığı hatalar bunlar herhalde. O yüzden ben bu tarafı çok kale almayın. Önemli bir şey değil ama yararlı mı, konulması güzel mi? Güzel bir seçenek olarak görüyorum. Yani aman olmuş işte diğer telefonların önüne geçiriyor Z1'i değil ama içine de olması artık atıyor. Artık atmıyor da değil. Yani bunu da söyleyelim. Hakkını yemeyelim Sony'nin. Genel olarak arayüzdeki programlar ardından aslında yavaş yavaş Sony'nin bizlere neler sunduğuna da bakalım. Mesela Sony'nin ekstra olarak Social Life isminde bir uygulaması var. Social Life aktif ettiğimizde genel olarak evet burada bir maintenance'dan dolayı bir
bakımdan
dolayı bir şey gördük. Bir oturum açalım ve oturumumuz ardından neleri gördüğümüze bakalım. Social Life'de birçok hesabımız aktif halde birbiriyle senkronize şekilde çalışıyor ve sıkıntı yaşamadan bütün her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi buradaki test hesabımızı aktif yapalım. Social Life'da şifremizi girip açtığımızda bütün sosyal medya hesaplarımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Gerçi bütün derken Facebook, Twitter ve YouTube hesabımızdaki gelişmeler burada net bir şekilde bizlere aktarılıyor. Facebook'a tıklıyoruz ve Facebook'taki ilgili geliştirmeler geliyor. Açıkçası şunu söyleyelim. Arayüz hoş görünüyor. Güzel ama mükemmel mi değil. Daha gelişme ihtiyacı var. Açıkçası buradan Facebook'u takip edesiye Facebook'un uygulamasını açmak herhalde daha avantajlı.
Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü hani hızlı çalışıyor ama arka planın beyaz oldu. Çok sade. Hani defter sayfasıymış gibi ekran yerine Facebook'un kendi uygulaması burada tercih edilebilir. Ya da yine markette Facebook istemcileri var. Kendisine has bazı özellikler donatılmış. Onlar kullanılabilir.
Evet. Daha net olur ama sonuç olarak bir firmanın geliştirdiği arayüz olarak değerlendirdiğimizde kötü bir arayüz değil.
Değil.
Evet, sade ve hoş göründüğünü net bir şekilde söyleyebiliriz bu tarafta. FM radyomuz var. Geçen Note 3 incelememizde birçok kullanıcı FM radyosu var bu telefonun. Niye hani FM radyosu yok, niye eleştirmediniz? G2 de var, niye övmediniz demişler. Z1 de var. Eğer FM radyo sizin için hala çok önemliyse buradan ona ulaşabilirsiniz. Yedekleme çözümlerimiz var. Yedekleme programı da konumlandırılmış durumda. Genel olarak dediğimiz gibi arayüz aslında Android'in standart arayüzünün üstüne çok fazla bir şey koymuyor ama kullanması çok keyifli. Hani kötü bir arayüze sahip değiliz. Burada da görebiliyorsunuz.
Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim.
Track ID uygulamamız var. Track ID artık zaten artık standart haline aldı. Birçok telefonda eğer kendi teknolojilerine sahip değillerse buna benzer, Shazam benzeri uygulamaları telefona ön yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Böylece çalan şarkının o anda ne işe yaradığını, hangi kişi tarafından söylendiğini, türünü net bir şekilde görebiliyorsunuz.
Zaten Sony Müzik altında o kadar çok şarkıları, türküleri var ki hani bakıldığı zaman sadece kendi veri tabanı araştırsa bile pek çok sonucu bulacaktır.
Akıllı bağlantı kısmımızda ise cihaza bir mikrofon mı kulaklık ya da standart kulaklık bağladığımızda nelerin aktif olacağını, bununla beraber hangi programların çalışacağını seçebiliyoruz. Bu LG G2'de gördüğümüz bir şeydi. Orada da mesela bu fonksiyon vardı. Ama Sony de bunu es geçmemiş bir program vasıtasıyla Xperia serisi telefonlarına eklemiş durumda. Xperia özel programlarda aslında göstermek istediğim iki tane daha programımız var. Bunlardan bir tanesi Diagnostics. Gördüğünüz gibi cep telefonunun çeşitli testlerine buradan ulaşabiliyorsunuz ve test etmek istediğiniz özelliği burada net bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu diye görmeniz mümkün. Ne işe yarıyor bu? İçinizde bir şüphe varsa, telefon yere düştü diyelim. Aynen. Acaba hangi özellikler bozuldu, hangileri bozulmadı diye merak ediyorsanız burada cihazınızla ilgili sonuçları görmeniz, en azından o özelliğin çalışıp çalışmadığını hemen hızlı bir şekilde test etmeniz mümkün hale getirilmiş. Bir diğer önemli özellik de aslında Xperia telefonlarınızı kaybettiğiniz durumlarda nerede olduğunu, evet, ya da çaldırdığınız durumlarda nerede olduğunu görebilmenizi sağlayan bir özellik. Bu telefonun ayarlar menüsünde güvenlik kısmına saklanmış durumda. Güvenliğe giriyorsunuz ve My Xperia'ya giriyorsunuz. Aktif ettiğinizde myxperia.sonymobile.com adresine girerek cep telefonunuzun haritadaki o anki konumunu görmenize mümkün hale getirilmiş. Aslında ek yazılımlarla bunu yapabilmek mümkün ama telefonun içerisindeki yazılımla bunu yapabiliyor olmak çok daha büyük avantaj sağlıyor bizlere. Telefonun kamera özelliklerinden söz etmemiz gerekirse denkler şu butona basılı tutuyoruz ve hızlı bir şekilde kamera menüsü aktif hale geliyor. Kamera menüsü oldukça sade bir yapıya sahip. Kullanımı çok kolay. Note 3'teki o karmaşık yapıyla karşı karşıya değiliz bu tarafta. Yine geniş açılı bir ön kameramız var. Net bir şekilde video çektiğini söyleyebiliriz.
Full HD video kaydı yapıyor.
Evet, ayarlar menüsü sade tutulmuş. Kullanıcının anlayabileceği cinsten zaten çözünürlüğü ve benzeri şeyleri hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Fotoğraf kısmına girdiğimizde de burada ön kamerayla ilgili seçeneklere sahibiz. Şimdi arka kameraya geçelim. Telefon masaya yaslı olduğu için tam olarak görünmüyor ama bu tarafta da zaten en yüksek çözünürlükte çekimler yapabildiğimiz için çok daha az, daha böyle anlaşılır seçenekler kullanıcının tercihine sunulmuş durumda. Şunu söyleyelim, aslında Sony'nin kamerasını özelleştiren şey buradaki seçeneklerde gizli. Süper otomatik modunda genelde çekim yapıyoruz ve süper otomatik modunu aldığınızda kamera olabildiğince isabetli bir şekilde o anki durumu algılıyor. Yakın çekimse makro moduna geçiyor, arkadan aydınlatma ters ışık geliyorsa HDR moduna geçiyor ve çekimleri yapmanızı sağlıyor. Ama dilerseniz elle ayar moduna geçip buradan çeşitli ayarları değiştirmeniz mümkün. Beyaz ayarını elle yapabiliyorsunuz veya kazancı arttırarak az ışıkta daha güzel fotoğraflar çekilmesini de sağlayabiliyorsunuz. Yine iyi düşünülmüş modlardan bir tanesi. Dilerseniz burada ortam bu sefer seçimini kendiniz yapabiliyorsunuz ki birçok ortam burada sunulmuş durumda. HDR fotoğrafı sürekli çekmek isterseniz HDR fotoğraf çekiyorsunuz. Portre çekecekseniz yumuşak deni seçebiliyorsunuz. Kamera yazılımı konusunda gerçekten eksiksiz bir paket kullanıcıya sunuluyor.
Tabii şunu da söylemek istiyorum. Bak Mesut, burada Social Live denen bir özelliğimiz daha var. Bu özellik vasıtasıyla 10 dakika süresince bir etkinliği, ortamdaki bir görüntüyü canlı yayına sosyal medyaya aktarabiliyoruz. Bu yine ilk defa böyle bir telefonda ilk defa Xperia Z1 ile birlikte gördüğümüz özellik. Bazı okuyucularımız aklında bu canlı yayın fonksiyonu neden 10 dakika sınırlandırılmış şeklinde bir soru da gelebilir. O da telif haklarından ötürü. Çünkü düşünsenize bir maça gittiniz diyelim statla. Bütün maçı canlı yayında Facebook'tan insanları izletiyorsunuz. Bunun önüne geçebilmek ve sıkıntı yaşamamak adına bu canlı yayın özelliğini Sony 10 dakikayla sınırlandırmış durumda.
Evet, resim efektleri de yapabiliyoruz bu arada. Birçok efeyi canlı olarak izleyebildiğimiz bir menü bizlere sunulmuş durumda. Sadece arka kamera da aktif bir şekilde çalışıyor. Görülebileceği gibi bütün resimler aktif olarak görünüyor ve biz dilediğimizi seçerek hangi efekti uygulamak istediğimizi de belirleyebiliyoruz. Kamera yüzünde benim en dikkatimi çeken özellik ise eğer zenginleştirilmiş aslında gerçekçilik,
arttırılmış
gerçekçilik seçenekleri oldu. Burada dinozor, dalış, masal veya kutlama gibi seçeneklerimiz var. Şimdi bunların nasıl çalıştığını gösterelim. Bir masamız var bu tarafta. Kamerayı serbest moda geçirelim ve dinozor efektiyle masa üstünde neler oluşturabileceğimizi görelim. Şimdi modlardan burada zenginleştirilmiş gerçekçilik efektlerini seçiyoruz. Bizim burada bir kelebeğimiz var. Gördüğünüz gibi şu an Erdi'nin kafasına bir kelebek kondu. Erdi, kafanı hareket ettirsene. Evet, kelebek uçtu gitti.
Kelebeği yakalayayım şöyle.
Şimdi nerede? Bir tane daha geldi ve kafasını hareket ettirdiğinde Erdi görüyorsunuz kafasından birlikte hareket ediyor. Aslında şu an kafasına konmuş gibi devam ediyor. Ve şöyle noktaları da canlandırdığında Erdi'nin etrafında bir bahçe oluştuğunu, bir sürü kelebeğin uçtuğunu ve ben kamerayı hareket ettirdiğimde aslında gerçek bir bahçe değilmiş gibi o mekanın canlandığını görüyorsunuz. Bu sadece kelebekle de sınırlı değil tabii. Maskeli balığı seçelim ve Erdi'yi bir maskeli balonun içine sokalım. Gördüğünüz gibi suratını algılıyor kamera ve şu anda Erdi bir zombiye dönüşmüş durumda. Şu ana kadar gördüğüm hani arttırılmış gerçekçilik modunda en iyi çalışan sistemden bahsediyoruz burada. Evet, burada bir dalış efekti yapalım. Erdiği suyun altına çekelim. Gördüğünüz gibi kafasında şu anda bir dalgıç şey var. Hani nasıl diyeyim, kasketi var. Onunla beraber suyun altında dev bir balık var mesela, şu an stüdyomuzda geziyor. Erdi de arkadan bakıyor. Bir el salla Erdi. Evet, gördüğünüz gibi suyun altında Erdi elde sallayabiliyormuş. Ve balık da kapının dışına doğru gidiyor. Herhalde anladı çıkışın orada olduğunu. Zaten, buradan kurtulmaya çalışıyor.
Zaten bu segmentteki telefonlarda artmış gerçeklik uygulamasına sahip başka bir telefonu biz şu ana kadar görmedik. Kamera uygulaması içerisinde standart gelen.
Evet, Erdi.
Ama tabii Play Store'dan 3. parti bazı yazılımlarda erişilebilir.
Bu arada tam bir parti adamı oldum. Ve tabii ki dinozor.
En çok sevdiğim uygulama oldu galiba. Bayağı
evet, gerçekten çok eğlenceli bir uygulama. Şu an dinozorlarla dolu bir yerdesin. Ve kılıcım çok korkunç bir dinozor yürüyor bize doğru ve yakından dinozoru da görüntüleyebiliyoruz. Yer modunun aktif olabilmesi için masada birçok nokta belirlemesi gerekiyor. Görebileceğiniz gibi alanları seçmeye çalışıyor. Eğer surat bulursa suratı işaretliyor ve onun çevresine konumlandırıyor her şeyi. Çok eğlenceli vakit geçireceğiniz kesin. Ben çok eğlendim açıkçası. Şimdi de Erdi Şirinler moduna da, Şirinler köyüne de gönderdik. Evet, bu tarafta kardeşinizle, kız arkadaşınızla.
Şirin babayı da görebilecek miyiz?
Evet. Eğlenceli vakitler geçireceksiniz. Biz çok beğendik kamera arayüzünü. Telefonun fotoğraf kalitesine gelirsek burada şunu söyleyelim. Şimdi dedik ya, 20 megapiksellik sensörüyle bu fotoğraf makinesi beklentilerin biraz altına kalıyor diye. Buradan kötü manası çıkmasın, en iyisi değil sadece. Yoksa fotoğraf kalitesi kesinlikle bir kullanıcıyı memnun edecek düzeyde.
Orada tabii aslında fotoğraf kalitesi tarafında beklentiyi yükselten unsur 20 megapiksel kamera geliyor. İşte bir defa bir akıllı telefonda böylesine büyük bir sensör kullanılıyor gibi unsurlardı. Ama Exmor Aris arkadan aydınlatmalı sensörün Xperia Z1'de yaptıklarına bakacak olursak eğer, yine bu telefonla fotoğraf çekecek pek çok kişi mutlu olacaktır. Ama
özellikle son güncellemelerde çok toparladı fotoğraf makinesi.
Son 257 güncellemesi de bayağı toparladı. Kamera üzerine bayağı çalıştıkları belli. Yazılımla beraber biraz daha geliştirilecektir o diye tahmin ediyorum. Ama bakıldığı zaman en iyisi demek hakikaten zor. Burada özellikle Note 3'ün belki Snapdragon 800 versiyonunu görmek lazım. Çünkü onun video performansı bu noktada çıtayı belirleyen telefon oldu. Xperia Z1 mutlu edici bir performansa sahip. Fakat onun görüntü kalitesi anlamında güncellemeler sanki daha fazla ihtiyacı var gibi. Güncellemeler birlikte biraz daha iyileşecektir diye tahmin ediyorum.
Evet, video konusunda biraz daha toparlayacağını düşündüğüm fokus sıkıntıları hala devam ediyor.
Xperia Z1'de de zaten karşımıza çıkan bir unsurdu. Kronik bir sorun olarak Xperia Z1'de de kendisini gösteriyor.
Bir tabloda Scentic test sonuçlarına bakalım. Burada herhangi bir telefonun yanına kesinlikle koymuyoruz. Scentic testleri tek başına veriyoruz. Çünkü her zaman söylüyoruz, onların haberi olarak cep telefonlarındaki Scentic testlerin bir saçmalık olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle kullanıcı deneyimiyle ilgili hiçbir bilgiyi bu Scentic testler yansıtmıyor arkadaşlar. Ama illa benim için rakamlar önemli diyorsanız kendi cep telefonunuza buradaki rakamları kafa kafaya çarpıştırabilirsiniz. Tabii ki asıl performans kısmında oyunları es geçmemek lazım. Şimdi oyun oynamaya başlayalım. Dead Trigger 2 ile ilk oyunumuza başlıyoruz. Evet, Dead Trigger açıldı. Şimdi oyun oynarken şundan bahsedelim. Note 3'te de ve G2'de de aynı sorun yaşadık. En ufak bir el kaymasında sesin tamamen duyulamaması gibi sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü hoparlör mono olduğu için hızlı bir şekilde kapanıyor. Bu sorun herhalde modern telefonlarda, bir tek HTC One'da yok. Bize doğru dönük 16. İki tane stereo hoparlör sayesinde çok net bir şekilde ses duyabiliyoruz. Önemli bir konu. Ayarlar menüsüne girelim. Arada hala da elim geliyor ve kapatıyoruz. Performans kısmını high ayarladık. Zaten high dışında şu an bize daha farklı bir grafik seçeneği sunulmamış durumda. Ve hemen oyuna girip performansına bakalım. Dead Trigger 2 Gamepad'i de destekliyor. Zaten 3 tane oyun gösterdikten sonra ekstra olarak Gamepad'in nasıl kullanılabildiğini sizlere aktaracağız. Onda da yine Dead Trigger oynayacağız. Evet, grafikler sonuna kadar açık. Ve yine sıkıntısız bir şekilde oyunumuz çalışıyor.
Dead Trigger 2'nin optimizasyonunu gerçekten çok iyi yapmışlar. Yani artık pek çok cihazda en yüksek kalite ayarlarıyla akıcı bir şekilde oynanabilecek bir oyun.
Bu geniş çerçeveler oyun konusunda da yine bize kolaylık sağlıyor. Bu sayede sanal tuşları en azından elege ederek Erdi, çok fazla sanal tuşlara değmeden oynamaya devam edebiliyoruz. Sanal tuşlar çünkü biraz oyunlarda baş belası oluyor.
Tabi aynı zamanda Dead Trigger 2 standart ayarlarında tetik tuşu gerektirmeyen bir yapıya sahip. Yani sadece hedef alıp
evet, seçeneklerden kapatabiliyoruz zombileri istersek.
Zombileri öldürebiliyoruz ve seçeneklerden kapatıp tekrar...
Ama zaten Erdi, hedef aldın mı ateş edersin genelde. Ekstra bir şey yapmanın da çok büyük bir anlamı yok herhalde
ben
bu tarafta.
Ben de aynı fikirdeyim.
Dead Trigger 2'nin başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Daha kesinlikle fazla uzun uzun oynamanın da bir anlamı yok bu tarafta.
Adreno 330 oldukça başarılı.
Evet, şimdi buradan Re-Racing'e geçiyoruz. Re-Racing aslında herhalde Android platformunun bir test mekanizması da oldu.
Aynen, oyun olarak bakıldığı zaman hani hikayesi çok olmayan, değil, böyle çok evet. aşamalı kademli bir oyun olmadığı için oyun olarak çok keyifli değil ama o kadar yüksek detay var ki grafik tarafında.
Bu arada oyunun enteresan bir şey var herhalde. iPhone'dakinden daha detaylı aslında. Bu demo sahnesi direkt birebir oyun içi. Zaten buradaki performansına bakıp biz cihazları net bir şekilde görebiliyoruz.
Aynen, fikir veriyor.
Şu an oyun içi tamamen. Yani grafikler Snapdragon 800 tarafından, Xperia Z1 tarafından çiziliyor. Görebileceğiniz gibi herhangi bir performans sıkıntısı yok. O kadar araç, o kadar yüksek poligon, değişik kamera açıları. Mükemmel performans sergiliyor. Zaten birazdan biz de oynayacağız oyunu. Zaten bu oyunu yakından takip eden arkadaşlar bu sahnenin bile cihazlarına ne kadar takıla takıla gittiğini görürler. G2'de kanatlamaları var diyorduk. Note 3 daha iyi performans veriyor diyorduk. Şunu net bir şekilde söyleyelim. Z1 bu oyunu en akıcı oynatan cihazlardan bir tanesi. Performansı G2'den daha iyi.
Evet, Snapdragon 800'ün thermal throttling'inden bahsetmiştik zaten.
Aşırı derece, burada tekerleğimizi döndürüp bir ayar yapacağız.
Aşırı ısıya bağlı olarak performans kayıpları yaşanabiliyordu. Çünkü platform kendisini korumak adına frekanslı oynayabiliyor dinamik olarak. Ama sahip olduğu malzeme kalitesi, kasanın ölçüleri itibariyle Snapdragon 800'ün bu özelliğinin daha az çalıştığını görüyoruz Xperia Z1'de.
Evet, aynalarımızın hepsi açık. Çok keskin grafikler var.
Daha yüksek performans alabiliyoruz. Ama tabii Mesut, sanki bir taraftan da şeyi söylemek gerekiyor. Artık üst seviye Android cihazlar için oyun grafik kalitesinde belki bir perde daha yukarı taşınması gerekiyor. Çünkü hani şu anki donanma itibariyle pek çok oyunu yeni nesil üst seviye Android'lerde sonsuzca oynamaya başladı
evet,
diyebiliriz.
Evet ama şu bir gerçek. Alt seviye makinelerde de bu grafiklerde açılmıyor zaten oyunlar. Yani şu an zaten yani bir PlayStation 3'te araba yarışı oynuyormuş kalitesinde. Yüksek poligon seviyesi ve keskinlik var. Şimdi ekranın 5 inç olması bir dezavantaj bu kasaya göre. Çünkü küçük kalıyor. Ama aynı zamanda bir avantaj. Full HD çözünürlükte çok daha keskin bir görüntü sağlıyor. Çok keskin bir görüntü var. Yani mükemmel grafiklerde oynuyoruz. Ve izleyenlerimiz de net bir şekilde görüyorlar zaten. Hiç karartlaması yok. Çok iyi bir deneyim var. Oyun konusunda en azından G2'den daha performanslı bir telefon olduğunu şu an için net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Kaldı şunu da belirtelim. Xperia Z1 için bir güncelleme de geldi. Şu an telefon en güncel yazılımı kullanıyor. Bunun da katkısı var. Belki de G2'de güncellemeyle beraber daha iyi bir yapıya kavuşacak. Telefon ısınıyor mu? Evet, arka taraf şu anda ısınmaya başladı. Kamera bölmesi eli terleteceğinin ötesinde rahatsız edecek derecede ısındı. Ama hız kesmediğini görüyoruz makinenin. Bu da önemli.
G2'den farkı, G2 ısındıkça performansla ve ufak ufak kare atlamaları yaşıyorduk Z1'de.
Bu sıkıntılar yok. Need for Speed Most Wanted da benim için bir performans kriteri. Şimdi birçok arkadaşımız diyecek ki ben bu cihazı zaten net bir şekilde, bu oyunu net bir şekilde kendi telefonumda oynuyorum. Ama bu oyunda yine her grafik
donanıma göre,
evet, donanıma göre grafikten ayarlıyor. Ve yüksek grafiklerde sadece yüksek cihazlarda açılıyor. Kaldı ki bu oyunda özel bir ayar var. Eğer makineniz yavaşsa oyun yavaş çalışıyor. Yani bildiğimiz yavaş çalışıyor. Frame atlamıyor.
Yani, ağır işliyor. Evet, oyun akışı ağırlaşıyor.
Akışı ağırlaşıyor. Araba yavaş gidiyormuş gibi geliyor. Gerçekten hızlı hissetmek istiyorsanız yani şu an şunu söyleyelim. Ya Note 3'te oynayacaksınız ya da şimdi göreceksiniz Xperia Z1 gibi hız kesmeyen Snapdragon 800 bir cihazla oynayacaksınız. Önemli yerde göreceğin gibi bu da Note 3 sonrasında
yani yine, gerçek dünya koşullarında oyunu daha hızlı bitiriyorsunuz aslında bakıldığı evet, zaman.
Görebileceğin gibi herhalde müthiş bir performans sunuyor. Ve yine en üst düzey grafiklerde oyun mükemmel görünüyor. Ses kapanıyor. Oyunları kulaklıkla oynamanız belki de oyun deneyimi açısından daha iyi olacak.
Sese yapacak bir şey yok. G2'de de, Note 3'te de evet, yaşadığımız mevzular bunlar.
Belki de bu hoparlör konusunun artık ele alınması lazım firmalar tarafından. Artık ekran üstünden ses veren yeni bu hoparlör teknolojisini keşfedecekler. Ne yapacaklar?
Yani bakıldığında bir süper telefonda Snapdragon 800, 2 GB bellek, yüksek pil vesaire görüyoruz. Yani ses konusunu bir HTC biraz üzerine gitti.
O da ne yazık ki Snapdragon 800'ü kullanan daha telefon duyurmuş
evet,
değil.
Evet, o da cihazın kendisinde nasıl eksikleri vardı. Belki üreticiler ayrışabilmek adına bir sonraki jenerasyonda sesi de belki daha ön plana itebilirler. En azından hoparlör başarımı anlamında.
Evet, net bir şekilde çalışıyor. Bunu da çok abartmaya gerek yok. Eğer Need for Speed'den hoşlanıyorsanız en iyi deneyimi alacağınız cihazlardan bir tanesi Z1. Evet, Z1 için dedik ki kalın, dedik ki ekranı kötü, dedik ki hoparlörü daha iyi olabilirdi. Ama şunu demeden geçemeyeceğiz. Cihaz performans konusunda eksiksiz.
Mesela bu arada oyunu geçmeden önce şunu da söyleyelim. Tek başına ısı değil, aynı zamanda cihazın sahip olduğu grafik sürücülere de büyük önem taşıyor. Ufak bir sürücü güncellemesi bile bilgisayarlardan farklı olarak akıllı telefonlarda oyunun seyrinin akışını değiştirebilir. Bu da yine cihazdan cihaza fark oluşturan önemli unsurlardan bir tanesi.
Evet, doğru Erdi. Şimdi istersen Gamepad'in nasıl kullanılacağına geçelim. Gamepad'i kullanabilmek için aktif olarak OTG bağlantısının destekleniyor olması lazım. Zaten Xperia serisinde de bu var. Destekleniyor. Ne yapacağız? Bir tane özel kablo ihtiyacımız var. Bu kutu içinden çıkmıyor. Bence eleştirilebilecek konulardan bir tanesi. Keşke bu konulsaydı çünkü PlayStation sahiplerinin birçoğunda Sony telefon alma isteği olacaktır. En azından o kullanıcılara bir güzellik yapılabilirdi.
Aslında diğer telefonlar için çok önemli değil ama DualShock kontrolcüsünün kullanımı açısından en azından. Burada evet. Böyle bir kontrol.
Ne yapıyoruz? Bu ucunu telefona bağlıyoruz. Bu ucuna da gamepad'imizi bağlıyoruz. Gamepad'i bağladıktan sonrası ise kolay. Bir kez ayarlar yapıldıktan sonra Xperia Connect bağlantı konusuna, bağlantı bölümüne giriyoruz. Tabii ki Türkçe olduğu için Xperia bağlantı olarak geçiyor. Ve burada DualShock kablosuz kontrolcümüzü bağlayacağız diyoruz. Bu açıkken de kontrolcümüzü tuşuna basıp çalıştırıyoruz. Ve telefonun kontrolcümüzü algılamasını bekliyoruz. Zaten bağlantı modu açıkken çok şekil, hızlı bir şekilde bağlantı sağlanabiliyor. Bluetooth'umuzu aktif etmemiz bu konuda bize yardımcı olacak. Çünkü gamepad Bluetooth üstünden bağlanıyor cihazla. Şimdi tekrar oraya girelim. O kısmını eksik yaptığımız için bu kısımda tam bir şey gösteremedik. Evet. Gamepad'imiz bağlandıktan sonra zaten üst tarafta kontrolcü bağlı, pil durumu gibi uyarılar görüyoruz. Tıkladığımızda yine bu menüye geliyoruz. Pil durumunu görebiliyoruz. Bağlantı durumunu görebiliyoruz. Ve dilersek gamepad'i buradan kapatabiliyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi diyeceğiz ki gamepad'imizi bağladık. İyi güzel ama bunu gamepad'e nasıl uyduracağız? Ben GameCrip isminde ek bir aparat satın aldım gamepad için. Ve gamepad üstüne bu telefonu sanki bir oyun konsoluymuş gibi net bir şekilde tutturabiliyorum Erdi. Bunun içine biraz bu modülü modifiye etmem gerekti ama bunun sonrasında Xperia Z1'li uyumlu hale getirebildim. Ben bunu normalde HTC
One için.
One X için almıştım. Yani bu klibi. Ama kırıp üstünü de özel bir yapıştırıcı modülle destekleyince telefonu tutturuyorum ve net bir şekilde çalıştırabiliyorum.
Al sana şimdi, Nvidia Shield yani hani bakıldı sana.
Nvidia Shield'dan daha güçlü bir cihaz oluyor. Çünkü en azından telefon olarak da kullanabileceğim diye bir ekrana sahip oluyorum. Şimdi ekranı döndüreceğim. Bu arada yeni nesil oyunlar full gamepad destekliler. Hiç ekrana dokunmadan artık oyunu başlatabiliyorum. Bu da önemli artılarından bir tanesi. Şimdi oyunumuz yüklensin. Görebileceğin gibi menüler etrafında analog stickle geziyorum. Play diyorum ve başlıyor. Bunun da anlamı şu. Telefonu televizyonunuza bağlayın. Gamepad'i hiç bu şekilde takmayın. Oturun bir oyun konsolu edasında televizyonunuzdan oynayın. Dokunmanıza gerek yok çünkü telefonunuza yeni nesil oyunlarda. Ve gördüğünüz gibi analoglar full çalışıyor.
Özellikle televizyon kombinasyonu konusunda çok haklısın Mesut. Hani İşten geldikten sonra bağlayıp bir yarım saatte trigger oynayabilirsin aslında. Hani oyunun yeni halinde oldukça doyurucu.
Bir de böyle bir telefonla böyle bir oyun oynamak daha zevklerdi. Yani gamepad bağlayıp çünkü fantastik bir şey yapıyorsun. Daha öncesinde görmediğimiz bir şey. Akıllı telefonda uç düzey grafiklerde. Gerçekten çok çok iyi grafiklerde. Gamepad'imizle sanki bir konsolda oynuyormuş gibi net bir şekilde oyun oynuyoruz. Görebileceği gibi çok iyi çalışıyor oyun. Hiçbir sıkıntısı yok.
Hani bakalım evet, bedava oyunlar var. Bir taraftan aynı zamanda bu PlayStation Vita'ya da rakip oluyor bu kombinasyonla bakıldığında. Çünkü en azından gelişen oyunlarla birlikte pek çok oyun telefon üzerinde.
Allah patlayacak bu. Evet patlayıp öldük ama burada zaten amacımıza ulaştık. Gamepad ile Xperia Z1 net bir şekilde çalışıyor. Pil süresi de akıllı cihazlar için oldukça önemli. Fakat Xperia Z1'in 3000 mAh'lik bataryası bu canavarı dizginleyemiyor Erdi. Çünkü 3 saat ekran açık kalmış burada mesajlaşma, web gezinmesi dahil. 10 dakika oyun oynamışız. 4 dakika telefon görüşmesi yapmışız. Ama 10 saati geçer geçmez pil artık bitmiş. Bu açıkçası 3000 mAh'le böyle bir cihaza yakışmayan pil süresi.
LG G2'ye bakıldığı zaman onda da 3000 mAh pili vardı. Ve benzer kullanım senaryolarında hatta biraz daha ağır kullanımda 11 saat civarını gördüğümüzü biliyoruz. Dolayısıyla G2'den biraz daha düşük pil performansı sunuyor. Muhtemelen burada artık panelin tipi, panelin çektiği güç miktarı gibi unsurlar da toplam paket etkileyen unsurlar arasında. Hani sunduğu süre çok kötü mü değil ama bu segmentte ve bu pil büyüklüğüne bakıldığı zaman belki biraz daha iyi optimizasyonla beraber 11-12 saatler görülebilir. Özellikle 12 saat dilimine yaklaşılabilirdi. Belki yazılım güncellemeleriyle beraber toparlanabilir ama tek başına tabii stamina modu da burada vurgulamamak gerekiyor çünkü diğer tüm akıllı telefonlarda da pek çok fonksiyonu kapattığınız zaman onların da zaten pil ömrü otomatik olarak gelişiyor.
Genel olarak menü performansına baktıktan sonra son değerlendirmede benim söylemek istediğim şey şu. Eğer Xperia Z'yi kullandıysanız ve beğendiyseniz Xperia Z1'e geçmeden de hayatınıza devam edebilirsiniz. Çünkü telefon Snapdragon 800'le geçilmesi dışında aslında Xperia Z'nin üstüne çok da fazla bir şey koymuyor. Hatta Xperia Z'nin 5 inçlik ekranını Full HD ekranı düşündüğümüzde, tamam performansı biraz düşük S4 Pro'dan dolayı ama tasarımsal anlamda Z1'den daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Daha hafif, daha ince bir telefondan bahsediyoruz o tarafta çünkü. Z1'de şu var, su geçirmezliği iyi, tasarımı, premium görüntüsü hoşumuza gitti. Ama ekranı, kamerasının üstüne çok vurgu yapılmasına rağmen kamera performansı ve ağırlığı pek de beklentilerimizi karşılamadı. İyi bir telefon ama piyasada çok daha iyi telefonlar olduğunu söylemek lazım.
Şimdi tabii işin fiyat boyutu da var. Bu telefon 2200 liralık bir resmi Türkiye satış fiyatıyla piyasaya girdi. Tabii hani farklı mağazalarda belki özel kampanyalarda belki daha düşük fiyatlar yakalanabilir ama 2200 liralık fiyatla değerlendirdiğimiz zaman evet şu an üst seviye Android telefon pazarında iyi bir telefon almak isteyenler için, su geçirmez telefon isteyenler için Z1 tek seçenek. Evet. Hani Galaxy S4 Active vesaire bunun rakibi olabilecek telefonlar değil, onun altını çizmek gerekiyor. Ama fiyat başarımı yüksek. Bir Android telefon alayım, her daim beni mutlu etsin, yazılım güncellemeli tarafı garanti olsun, kamerası çok iyi çeksin, ekran tarafında sıkıntım olmasın ve pilde iyi gitsin diyenler için 2200 lira yerine belki daha uygun fiyatlarla alınabilecek telefonlar var. Şimdi Galaxy Note 3 de doğrudan bu telefonun rakibi değil aslında bakıldığı zaman ama...
Ama fiyat olarak rakibi oluyor.
Şimdi fiyat olarak doğrudan rakibi oluyor çünkü benzer fiyat seviyelerinden çıkmış o telefonda. Sony'nin yapması gereken aslında birkaç bir şey var. Birincisi telefonun fiyatını düşürmek. Yani bu telefon o 1750, 1800, 1900 lira fiyat bandından girerse İşin orada rengi değişebilir. Hani bazı kullanıcılarımız burada abi bu telefon ekstra su geçirmez ve toza dayanıklılık yapısı sunuyor ama dediğimiz gibi hani kullanıcıların çoğu için bunlar birinci öncelik değil. Birinci kriter olmadığından dolayı orada bir fiyat ayarlaması belki yapılabilir. Diğer taraftan Xperia Z alıp telefonu güncellemek isteyenler için eğer memnunlarsa Z'den Z1 kesinlikle bir geçiş telefonu da olabilir orada. Yeni upgrade etme anlamında telefonunu. Ama hani bazı şeyler bu telefonun başarısını genel olarak örtüyor. Dediğimiz gibi kamera tarafı çok ön plana çıkmıştı. 4K video çekecek denmişti. 4K video çekemedi. Sony o kısmı iyi yönetemedi dediğimiz gibi videonun başında.
Ama yani resim ve video yani Full HD video kısmında da öyle wow dedirtecek bir şey yok.
Ve hani 4K kısmında ben tekrar gördüm. Şöyle bir şey var. Eğer Samsung Galaxy Note 3 4K video çekmeseydi yine belki çok ağır eleştiriler yapmayacaktı. Çünkü 4K bugün pek çoğumuz için hala gerçek anlamda bir vaatkar yapı değil. Çünkü 4K televizyonumuz yok yani.
Evet ama yani bizim demek istediğimiz şu, Türkiye'de satılan Note 3 tamam 4K çekmiyor ama sonuçta Snapdragon 800 platformuna sahip 4K çekebilen telefonlar var. Demek ki bu yapılabiliyormuş.
Yani şöyle bir durum var. Şimdi Galaxy Note 3'te 13 megapiksel bir kamera var. Bunda 20 megapiksel bir kamera var. Tamam hani biz insanlara hep anlatmaya çalışıyoruz. Megapiksel tek başına bir anlam ifade etmiyor ama şimdi diğer taraftan teknolojiyi uzaktan takip edip iyi bir telefon almak isteyenler için hani bunu anlatmak çok zor. Yani benim telefonum 20 megapiksel ama ben 4K video çekemiyorum demek de hakikaten orada çok zor. Çok aman aman bir özellik değil ama Sony hep 4K beklentisiyle Z1'i biz beklediğimiz için piyasaya girip sonrasında da böyle olmadığını gördüğümüz için kaldı ki kamera performansı da genel olarak Android tarafındaki en iyi kamera performansı olmadığı için hani Z ve Z1 arasında o kıyaslama yaptığında senin dediğin gibi hani kamera performansı bile çok öyle ahım şahım bir gelişim maalesef göstermiş değil. Sony ürünleri kullanmak isteyenler için ki ben biliyorum Sony tutkunu çok kullanıcı var. Hani evimdeki televizyon Sony olsun, işte müzik çalarım Sony olsun, telefonum Sony olsun diyenler için iyi bir telefon. Android dünyasında da en yakıl telefonlardan bir tanesi, onun altını çizmek gerekiyor.
Çok hızlı çalışıyor. Menülerini gördünüz. Yani aslında G2 ile de karşılaştırmak gerekirse bu telefon G2'den biraz daha hızlı çalışıyor.
Galaxy S4'den hallice hızlı çalışıyor menü geçişlerine
evet,
baktığımız zaman.
Çünkü genel olarak kasası ısınmasını zorlaştırıyor. Daha büyük, kalabalık bir kasaya sahip. Bu kasa yapısı sayesinde de ben Snapdragon 800'ün o ısı limitini, ısı barajına takılmayıp yavaşlamadığını düşünüyorum. Bunda gerçekten olması gerektiği gibi çalışıyor performans.
Aynı fikirdeyim. Genel olarak bakıldığı zaman Sony çok iyi bir telefon yapmış ama rakipleriyle kıyasladığımız zaman daha yüksek fiyatı, işte belli noktalarda suya ve toza geçilmez yapının neden olduğu dezavantajları da göz önüne aldığımız zaman belki biraz fiyatın düşmesini beklemek gerekiyor. Çünkü bu telefon çıktığı için Xperia Z'nin fiyatı da isterseniz biraz daha aşağılara kayacak.
Çok düştü zaten. Hatta şu anda 1000 lira üstünde en alınabilir telefonlardan bir tanesi.
O telefon tabii S4 Pro olduğu için biz daha onu eleştirmiştik. Hani en güncel teknoloji isteyenler için de Snapdragon 800 ile 2 GB belleğiyle ve 3000 mAh piliyle Xperia Z1'de en iyi Android'lerden bir tanesi ama en iyisi mi? En iyisi diyemiyoruz maalesef.
Evet, en iyisi diyemiyoruz. Burada Z1 incelememize sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.